Hindi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu vesselamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Aban 1402 Hicri Kameri, 5 Jemadül Evvel 1445, miladi 19 Kasım 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararı üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı etirismini programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Başkumandan Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisinin bir gerçek olduğunu söyledi. Siyonist rejim, İsrail'in Gazze saldırıları 44. gününde devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde 4 saatlik ateşkes ilan etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dilini Siyonistler ve destekçilerine baskı ayarlamaktadır dedi. Gazze'de esir takası anlaşmasına yakın olduklarını belirtti. Türkiye, işgal rejimi İsrail ile ilişkilerini kesmeyi düşünüyor. Ve Yemen ordusu İsrail gemisini ele geçirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün askeri silahlar ve füzelerin teşhir edildiği fuarı ziyaret ederken yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi bir gerçektir dedi. Başkomandan Ayetullah Seyyid Ali Hamenei devre muhafızları ordusu tarafından düzenlenen havacılık ve uzay sanayi fuarını ziyaret etti. Tahran'daki Aşura Havacılık ve Uzay Birimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'nde düzenlenen fuarda devre muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerinin insansız hava araçları, füzeler ve hava savunma alanındaki ürünleri sergilendi. Ziyaret sırasında devre muhafızları komutanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Ayetullah Hamenei, İranlı uzmanların başarılarını överek gençlerimiz azim ve inançla girdiği her alanda çok büyük başarılara imza attılar ve bu fuarda azim ve inancın belirtileri açıkça görüldü dedi. Havacılık ve uzay sanayi fuarının gelenekçi ve yaratıcı özelliği sahip olduğunu anlatan İslam İnkılabı rehberi, elbette mevcut kazanımlarla yetinmemeliyiz. Çünkü dünyada çeşitli askeri ve özel sektörler sürekli gelişiyor. Onlardan geride kalmamak için çabalamalıyız ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei, İran silahlı kuvvetlerinin ilerlemesinin hızlı ve verimli biçimde gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmeleri de değinen Ayetullah Hamenei, Gazze'deki olaylar dünya kamuoyuna pek çok gizli gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bu gerçeklerden biri de Batı liderlerinin ırkçılığa verdiği destektir değerlendirmesinde bulundu.
Siyonist rejimi ırksal ayrımcılığın bir tezahürü olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei şunları kaydetti. Siyonistler kendilerini üstün bir ırk görüyorlar. Bu yüzden binlerce çocuğu hiç pişmanlık duymadan katlediyorlar. Başkumandan Ayetullah Hameni, Gazze'deki olayların Siyonist rejimin askeri ve operasyonel başarısızlığını ortaya sergilediğini belirterek, Gazze'deki yoğun bombardımanlara rağmen Siyonist rejim şu ana kadar başarılı olmadı. Çünkü onlar amaçlarının Hamas ve direnişi yok etmek olduğunu söylediler. Ancak 40 günü aşkın bir süre sonra tüm askeri güçlerini kullandılar, ancak sonuçsuz kaldılar. Gazze'deki hastanelere saldırı ile kadın ve çocukların vahşice katledilmesi, yenilgiden etkilenen Siyonist liderlerin kızgınlığına işaret ediyor. Müslüman ülkelere seslenen Ayetullah Hameni, bazı İslami devletler kamuoyuna açık toplantılarda Siyonist rejimin cinayetlerini açıkça kınadı. Bazıları ise henüz kınamadı. Ama bu kabul edilemez. Başlıca görev Siyonist rejimin hayati damarını ve akışını kesmek ve İslami hükümetlerin bu rejimi enerji ve mal ulaştırmasını engellemektir. İslam ülkeleri Siyonist rejimle siyasi ilişkilerini en azından sınırlı bir süre için kesmelidir dedi. İslam İnkılabı rehberi dünya kamuoyuna hitap ederek, milletler Filistin'e destek gösterilerini sürdürerek Filistin halkına yapılan zulmün unutulmasına izin vermemeli diye konuştu.
İran'da devre muhafızları havacılık ve uzay kuvvetleri tarafından geliştirilen Feta 2 hipersonik füzesi ilk kez sergilendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin bu sabah devre muhafızları ordusu tarafından düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ziyaretiyle birlikte İran'a yerli yapım Feta 2 hipersonik füzesi ilk kez görücüye çıkarıldı. Feta 2, HGV ve HCM hipersonik silahlar kategorisinde sınıflandırılan kayma yapabilme ve sey yeteneklerine sahip hipersonik bir füzedir. Dünyada İran dahil sadece 4 ülke bu tip hipersonik silah teknolojisine sahiptir.
Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 44. gününde devam ediyor. Hastaneler, okullar, camiler, yerleşim alanları, ambulanslar, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası örgütlere ait binaları yerle bir eden işgal rejimi İsrail, Gazze'deki cinayetlerini sürdürürken Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de katil İsrail tanklarına ve araçlarına saldırdığı yeni görüntüler geldi. Öte yandan Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Amerika Başkanı Joe Biden'i Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleyi çağırdı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek risk taşıyan bir görevi yürüten Birleşmiş Milletler Değerlendirme Heyetine Şifa Hastanesi'nde öncülük ettiğini belirtti. Heyet hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok. Tıbbi malzemeler tükendi ifadelerini kullanan Atonom, bu içler acısı durumun bebeklerde dahil hastaların durumu göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti. Tedros Adhanom, acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tümüyle kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sağlığın ve sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz. Şimdi ateşkes ifadelerini kullandı.
İşgal rejimi İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 primatüre bebek Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakledildi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılar açıklamada Kızılay bağlı acil servis ekiplerinden Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 primatüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi. Açıklamada primatüre bebeklerin Gazze şeridinin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi'ne yatırılmak üzere Filistin Kızılay'ına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı. İsrail ordusu dün Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamıyla hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü. Gazze'deki şifahanesi müdürü Muhammed Ebu Silmiye yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hasta yaralı yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti. Ebu Silmiye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve prematüre bebekler için Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştüklerini de belirtmişti.
Siyonist rejim ordusu Rafah bölgesinde 4 saatlik ateşkes ilan etti. İşgal rejimi ordusu bugün insani hedeflerle Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesindeki saldırılarına 4 saat ara verdiğini duyurdu. Ateşkes bugün sabah saat 10'da başlayıp 14'e kadar devam etti. İsrail ordu sözcüsü bununla birlikte Gazze'nin bazı bölümlerinde Hamas güçlerini ve altyapısını tespit etmek için operasyonlar yapıldığını bildirdi. İşgal rejimi ordusu hastaneler başta olmak üzere sivil alanlara yakın noktalarda Hamas'ın askeri altyapısının bulunduğuna dair iddiaları için yeteri kadar kanıt sunamadığı için uluslararası camianın yoğun baskısı altındadır.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, direniş gruplarının akıllı şekilde Siyonistler ve destekçilerine baskı ayarlamakta olduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullahyan, toplantıda Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırılarını durdurmak için Dışişleri'nin faaliyetleri hakkında briefing verdi. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Gazze halkının katliamında Siyonistlerin en önemli ortağı olduğunu işaretledi. Siyonist rejimin cinayetlerinden devam etmesiyle çatışmaların yayılabileceğini kaydetti. Siyonistlerin sahada Filistin direnişine karşı bir kazanım elde etmediklerine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, direniş gruplarının akıllı şekilde Siyonistler ve destekçilerine baskı ayarlamakta olduğunu ve daha aktifleştirilmemiş birçok imkan ve kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Amerika ve Batı'nın insani iddialarının geçersiz olduğuna ve dünya kamuoyunun artık Siyonistlerin cinayetlerine tahammül edemediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, dünya kamuoyunun Gazze'de derhal ateşkes istediğini belirtti.
Bu arada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, esirlerin savaş yoluyla serbest bırakılması mümkün olmadığını söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hamas'ın elindeki esirler savaşla değil ancak diplomasi yoluyla serbest bırakılabilir dedi. Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması ve bombardıman altındaki Gazze halkına insani yardım gönderilmesi konularını görüşmek üzere son günlerde Cenevre'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsviçre ziyareti sırasında İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Financial Times muhabirinin İran, Gazze konusunda Amerika ile doğrudan müzakere yapmak ister mi sorusuna Emir Abdullahyan, Gazze meselesi Filistinlerle ilgili bir meseledir. Bu macerada asli taraf Filistinlilerdir. Dolayısıyla İran'ın Amerika ile Gazze konusunda doğrudan müzakere yapacak mı sorusu çok da yerinde bir soru değildir yanıtını verdi. Tahran'ın diplomatik kanallar vasıtasıyla Amerika'yı İsrail ile Hamas arasındaki savaşın daha da genişlemesini istemediğini aktardığını belirten Emir Abdullahyan, Washington'u İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederse bölgesel çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyardık açıklamasını yaptı. Emir Abdullahyan, bölgedeki direniş gruplarının kendi kararlarını aldığını, İran'la onlar arasındaki ilişkinin bir vekalet ilişkisi olmadığını belirterek, bizim vekil gücümüz yok. İsrail rejimi Amerika'nın vekil gücü. Hizbullah işgalci İsrail karşısında bir direniş örgütüdür. Bağımsız bir kimliğe sahiptir. Lübnanlıdır. İran'dan emir almaz. Ama İran'la çok iyi ilişkilere sahiptir dedi. İranlı bakan 7 Ekim'de esir tutulanlar hakkında Hamas'ın elindeki esirler savaşla değil, diplomasi yoluyla serbest bırakılabilir ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan onların nerede tutulduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını belirterek sivil esirlerin serbest bırakılması konusunu Hamas'la görüştüklerini kaydetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'den Aksa Tufanı operasyonunu başlatmış, işgalcilere ağır kayıplar verdirmiş ve birçok işgalciyi de esir almıştı. Kassam Tugayları 16 Ekim'de yaptığı açıklamada aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Katar Dışişleri Bakanı Hamas ile İsrail rejimi arasında esir takası anlaşması için geri kalan meselelerin kolay olduğunu işaretle Doha'nın iki tarafın bu bağlamda anlaşmaya yaklaştığından daha emin olduğunu kaydetti. Doha'ya giden Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Katar Dışişleri Bakanı, uluslararası camianın saldırıları engelleyemediği için Gazze'deki felaketin kötüleşmekte olduğuna işaretle Gazze hastanelerine düzenlenen saldırı ve işgalcilerin komik gösterilerini gördüklerini, Şifa Hastanesi'nde yaşananların bir suç olduğunu ancak uluslararası camia tarafından kınama sesini duymadıklarını esefle diri getirdi. Katar Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında esir takası konusuna işaretle Hamas ile İsrail rejimi arasında esir takası anlaşması için geri kalan meselelerin kolay olduğunu işaretle Doha'nın iki tarafın bu bağlamda anlaşmaya yaklaştığından daha emin olduğunu kaydetti. Katarlı bakan işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına işaretle bu rejimin uluslararası kurallara saygı göstermediğini belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara hükümetinin Tel Aviv ile ilişkileri kesmeyi düşündüğünü söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Katar merkezli El Cezire kanalına konuştu. Kanala verdiği özel röportajda Türkiye'nin İsrail rejimiyle ilişkileri kesmeyi düşündüğünü, ancak kolektif hareket etmenin öncelikli olduğunu söyleyen Fidan şunları söyledi. Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze'nin korunmasıyla ilgilidir. İki devletli çözüm olmadan Gazze'yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz. Gazze zaten savaştan önce yönetiliyordu. Şimdi yönetilmeye devam edebilir. Gazze'nin yönetilme problemi yok. Gazze'nin problemi işgal altında olması, bombardımana tutulmasıdır. Gazze'de ne elektrik bıraktılar, ne su bıraktılar. Altyapıyı yok ediyorlar. Hastaneleri, okulları bombalıyorlar. İnsanlar orada yaşayamasın, çekip gitsin istiyorlar. Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalıdır. Ankara olarak hedeflerinin İsrail'e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek olduğunu söyleyen Bakan Fidan şöyle devam etti. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar verip hep beraber baskı yapmak. Katliam ve bombardımanlar sürerken Amerikan İsrail'e desteği devam ederse bu küresel bir kriz yaratacaktır. Şimdi Gazze'deki kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz.
Almanya'dan televizyon kanalı Yemen ordusunun Kızıldeniz'de içinde 52 mürettebatın bulunduğu İsrail rejimine ait gemiyi ele geçirdiğini duyurdu. Haber kaynakları bugün öğle saatlerinden sonra İsrail'e ait bir geminin kayıp olduğunu duyurdu. El Arabiye kanalı Galaxy Lider isimli İsrail'e ait bir geminin kayıp olduğuna dair haberlerde geldiğini bildirdi. Haberin ardından El Meyadin, bilir kaynaklardan nakden Yemen Deniz Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir gemiyi ele geçirmeyi başardığını aktardı. Haberde gemide bulunan 52 mürettebatın tamamının tutuklandığı bildiriliyor. Yemen yetkilileri son günlerde işgal rejiminin tüm gemilerini vurma gücüne sahip olduklarını da deklare etmiştir.
İşgal rejimi İsrail ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze şeridinde saldırıları sürerken Avrupa'nın bazı ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Bu bağlamda Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup Filistin'e destek için yürüdü. Fransa'nın başkenti Paris'e de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler yağın yağmura aldırış etmeden yürüyüşlerine devam ettiler. Polonya ve Makedonya'da da halk sokaklara çıkarak Filistin'e destek verdi. İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için 6. kez hafta sonu bir araya gelen on binlerce kişi Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla farklı şehirlerde gösteri düzenledi.
İran-Türkiye su alanında ortak işbirliği komitesi toplantısının ikincisi bugün düzenlendi. Toplantıda bu alanda işbirliği için uygun yol haritasının temelini teşkil etmek için çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda açıklama yapan İran Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Cevanbaht, İran İslam Cumhuriyeti'nin ortak su kaynakları ve sınır nehirleri konusundaki ilkeli politikasının komşu ülkelerle işbirliği ve etkileşimden ibaret olduğunu kaydetti. İran-Türkiye su alanında ortak işbirliği komitesi toplantısında konuşan yetkili, Ankara ile Tahran'ın su alanında işbirliği için uygun yol haritasının temellerini atmalarını temenni ederken, İran ve Türkiye'nin bir yandan ortak tarih ve medeniyete sahip olurken, diğer yandan su kaynakları ve ilgili konulardan dolayı ortak bir su havzası alanında yer aldığını ifade ederek bunun bölge düzeyinde su alanında işbirliğinin güçlenmesi için oldukça iyi fırsat sayıldığını kaydetti.
Bugün İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle derinin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Eyüp Sultan'da ise üst kısmında çocuk parkı bulunan eğilimli arazide toprak kayması oldu.
Ve Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit resmi temaslar kapsamında bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Gazze Savaşı'nın Siyonist rejim açısından ekonomik sonuçlarıyla ilgili. Ekim tarihinde Filistin direniş grupları tarafından başlayan Aksa Tufanı operasyonu, Siyonist rejim için askeri ve istihbarat açısından tarihi ve eşi görülmeyen büyük bir yenilgiye yol açtı. Bebek katili işgal rejiminin devam eden cinayetleri ve suçlarıyla bu yenilginin boyutları daha da genişleyerek büyümüştür. Basında çıkan haberlere ve yayınlanan verilere göre Aksa Tufanı operasyonu Siyonist rejime çok büyük ve benzeri görmemiş mali kayıplar yaşatmaya devam ediyor. Bu zararları doğrudan ve dolaylı zararlar olmak üzere iki kısımda incelemek mümkündür. Doğrudan zararlar Siyonist rejimin sürdürdüğü bu savaştaki askeri can ve teçhizat kayıplarının maliyetiyle ilgili olup, dolaylı zararlar ise Siyonist rejimin bu savaştan etkilenmesi nedeniyle şirketlerine, turizm sektörüne ve altyapılarına verdiği milyarlarca dolarlık zararlardır. Siyonist rejimin yaklaşık 40 günden beri sürdürdüğü savaş süresince turizm sektörünün uğradığı zararı 3,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Tel Aviv borsasının %10'u yani 29 milyar dolarlık değeri azaldı. Gaz üretiminin durdurulması da 6 milyar dolarlık zarara yol açtı. Aşkelon limanında faaliyetlerin durması 24 milyar dolarlık hasara yol açtı. Tahviller %10 oranında düştü, askeri operasyonların doğrudan maliyeti ise 7 milyar dolara ulaştı. Bunlara ilaveten Siyonist rejimin 400 bin yedek kuvvetten 360 binini savaşa çağırması, bu kadar kuvveti konuşlandırmak ve organize etmekte ayrıyeten büyük bir maliyet gerektiriyor. Öte yandan bu kadar insan gücünün fabrikalardan, meslek ve eğitim merkezlerinden çekilmesi bu rejimin ekonomisine ayrıyeten dolaylı darbelerde vuruyor. İş gücünün yaklaşık %8'i acil askerlik hizmetine çağrıldı ve bu sorun İsrail'in gücünü sıkıntısıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Mevcut raporlara göre Hayfa limanı da neredeyse kapalı ve buraya hiçbir yabancı gemi giremiyor.
İsrail hükümeti Hayfa limanını bölgesel bir ticaret merkezine dönüştürmeyi planlıyor ve bu stratejinin bir parçası olarak Amerika ile birlikte Hindistan-Avrupa koridoru fikrini gündeme getirdi. Hayfa limanının bu ticaret koridorunun iki tarafı arasında kilit bir bağlantı rolü oynaması ve İsrail ekonomisine büyük gelirler enjekte etmesi planlanıyor. Bu hayali gerçekleştirmek için büyük yatırımlara ihtiyaç var ve Amerika ve Avrupa'dan Yahudi yatırımcılar Bunun büyük bir kısmını yapmayı onayladı. Ancak İsrail medyasının son aylarda yayınladığı haberler Tel Aviv'deki kabine şahinlerinden politikalarına yanıt olarak yabancı yatırımcıların işgal altındaki topraklardan 80 milyar dolardan fazla sermayelerini çektiğini gösteriyor. Buna ilaveten Siyonist rejim kuzeyde ve Lübnan sınırındaki işgal yerleşim bölgelerinden yaklaşık 250 bin yerleşimciyi tahliye ederek güneydeki Eylat'a taşıdı. Ancak Gazze Şeridi'nin çevresinde yer alan yaklaşık 50 bin nüfusa sahip 55 yerleşim bölgesi de boşaltıldı. Bu nedenle Siyonist rejim içerisinde en az 300 bin kişi evlerinden başka bölgelere nakledildi ve bu da rejime milyarlarca dolara mal oldu. Aynı zamanda yerleşimcilerin yer değiştirmeleri normal gündelik çalışmalarına ve mesleklerine de sekteye uğratmıştır. Hamas roketlerinin menzilindeki bölgelerde çok sayıda mağaza, sağlık merkezi, okul, ulaşım hizmeti çalışamaz hale gelerek kapatıldı. Diğer bir konu ise Gazze'deki savaşın işgal altındaki topraklarda yabancı yatırım akışının yanı sıra yerli yatırım akışının da durmasına neden olmasıdır. Çünkü yatırım Siyonist rejimin savaş sonucunda kaybettiği iki faktör olan istikrar ve güvenlik gerektirir. İşte tüm bu ekonomik sonuç ve etkilerine göre birçok uzman savaşın yıpranma bir savaş haline dönüşmesi durumunda Siyonist rejimin zafer elde edemeyeceği gibi sorunlarının da artacağına inanıyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ASEAN'ın Gazze'deki savaşı durdurma çağrısıyla ilgili. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Endonezya'daki toplantıda Gazze'deki savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Gazze'deki işgalci Siyonist rejimin cinayetleri üzerinden geçen 44 gün süre zarfında bu örgüt her zaman bu bölgedeki savaşın durdurulması üzerinde durmuştur. Güneydoğu Asya Savunma Bakanları, Perşembe günü Gazze'de sivil ölümlerinin arttığına dikkat çekerek acil bir ateşkes çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletleri çatışmanın çözümünde daha aktif bir rol üstlenmeye çağırdı. Savunma Bakanları, Gazze'de kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettiler. 12 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'ye yardımların ulaştırılması için bir insani yardım koridoru oluşturulmasını isteyen ASEAN Savunma Bakanları, yaptıkları açıklamada ayrıca bölgede istikrar ve refahı sağlayabilecek başarılı bir çözüme yol açacak yapıcı diyaloğun gecikmeksizin başlatılmasına acil ihtiyaç vardır dediler. Toplantıda Birleşmiş Milletleri özellikle de Güvenlik Konseyi'ne çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek ve daha büyük bir insani felaketin önüne geçmek için daha aktif bir rol üstlenmesi çağrısında bulunuldu. Ancak savaşta ateşkesi engelleyen Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle şehit sayısının 12 binin üzerine çıktığı Gazze'de suç işlemeye devam ediyor. Bu, Gazze'deki savaşı durdurmak için cani Siyonistleri savaşı durdurmaya ve Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkının katliamına son vermeyi zorlamak için küresel bir kararlılığa ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Morteza Heyder bu konuda şunları söylüyor. ASEAN, Güneydoğu Asya'nın önemli bölgesel birliklerinden biri. Endonezya, Malezya gibi önemli İslam ülkeleri de bu birliğe üye ve bu da bu birliğin ağırlığını ve konumunu güçlendirmiştir.
Dolayısıyla ASEAN'ın Gazze Savaşı'nı durdurma talebi, Siyonist işgal rejiminin savaşı durdurması yönündeki baskıyı da artırabilir. Siyonistlerin savaş suçları işleyerek Gazze'de soykırım peşinde oldukları ve savunmasız Gazze halkını ana vatanlarından sürmeye çalıştıkları belirtiliyor. Yanlış toprak stratejisi aslında Siyonistlerin Gazze halkını yerinden etme yönündeki utanç verici politikalarını da gerçekleştiriyor. Oysa Gazze halkı kendi toprakları ve evlerinden tehcir edilmelerine karşı ana vatanlarını savunuyorlar. Cani Siyonistler kara operasyonlarında başarı elde edememesi ve hastanelerde silah bulunacağı yönündeki yalan iddiaları işgal rejimini rezil etmiştir. Siyaset uzmanlarından Mevlevi Müfri bu bağlamda şöyle diyor. Siyonistler dünyada bu kadar yalnız kalacaklarını hiç düşünmemişlerdi. İngiltere, Amerika ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu Siyonist yanlısı ülkelerin kamuoyu Siyonistlere şiddetle kınıyor. Güney Kore'de, Japonya'da ve hatta Latin Amerika'da Siyonistleri kınamada küresel bir danışma var. Filistin meselesinin unutulduğunu düşündükleri için de bu onlara ve destekçilerine anlaşılamaz geliyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze ile ilgili son kararında da ateşkesin sağlaması için yapılan oylamada Siyonist rejimin destekçilerinden Amerika ve İngiltere veto hakkını kullanmazken Rusya ile birlikte çekimsel oy kullandılar. Her halükarda Endonezya'daki aslan toplantısı dahil dünyanın da farklı bölgelerinde çeşitli toplantı ve eylemler Gazze krizinin uzamasına rağmen dünya kamuoyunun hala Siyonistleri kınadı ve onların suçlarına son vermek istediğini, Filistin sorununun hala başta özgürlük arayanlar olmak üzere uluslararası toplumun birinci meselesi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Siyonist rejimin savaş suçları işlemekle de yargılanması konusunda çeşitli plan ve görüşler mevcut olup bu konuda Amerika'nın da hesap vermesi gerekmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze Savaşı ve Siyonist rejimin Filistinlilere uyguladığı savaş cinayetleri ve soykırım karşısında uluslararası barış ve güvenliği sağlayan bir kurum olarak bilinen Birleşmiş Milletler'in pasif kalması ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin çıkmaza girmesi sorunu gündeme gelerek küresel düzeyde birçok eleştiriye neden olmuştur. Son günlerde ise özellikle 40 gün sonra Güvenlik Konseyi bir karar alarak Gazze Savaşı'nı sona erdirme yolunda bir adım atmış oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlerinin çoğunluğuyla birlikte Gazze şeridinde acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve bu şeritte hızlı geçişin sağlanması için yeterli sayıda gün boyunca güvenli geçişler kurulması yönünde Malta ülkesi tarafından önerilen kararı onayladı. Şimdi kimi uzmanlara göre bu karar aslında savaşa bir ara verme niteliğindedir ve aslında ateşkesin o mahiyetini ve niteliğini içermiyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bunca gün geçtikten sonra Güvenlik Konseyi'nin böylesi bir adım atmasını İsrail rejimine karşı nasıl bir destek sağladığı konusunu aslında gündemde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu çatışma ve şiddet baş gösterdiğinden beri biz sizinle defalarca Filistin'de veya özellikle Gazze ile ilgili yaşanan gelişmeleri konuşmuşuz. Son olarak biz uluslararası camianın küresel anlamda bir tepki vermemesi ve pasif kalmasını İsrail rejimini cesaretlendirdiği ve bu şiddetin devamının bir garantisi olarak söylemiştiniz siz. Şimdi ise Güvenlik Konseyi'nin böylesi bir karar alması biraz şaşırtıcı oldu çünkü asla ateşkes diye bir kavramın geçmemesi herkesi şaşırtıyor Bedri Hocam. Bu kararı siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Malta tarafından demin ifade ettiğim üzere önerilmişti bu karar. Nasıl buldunuz efendim bu kararı?
Doğrusu Birleşmiş Milletler'de İsrail söz konusu olunca birçok karar alınıyor ve bu kararların pratiğe geçmesi ve alanda uygulanması hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Yani evet, karar alınıyor ama bu karar yerinde bir karar, gecikmiş olan bir karar. Ama bunun önemlisi, en önemlisi bunu sahada uygulanması ve pratiğe geçirmesi gerekiyor. Bununla sadece yeterli değil. Bugün İsrail'in saldırgan politikalarında caydırıcı bir güç olabilmesi için Birleşmiş Milletler'in bu konunun topyekün bir soykırım olarak nitelendirip buna göre soykırım suçlarının uygulanması gerekiyor. Ve bu konuda maalesef İsrail söz konusu olunca hiçbir karar alınmıyor ve bir değeri yok. Yani bunun en büyük bugün pervasızlığın İsrail'in Güvenlik Konseyi'nde olan ülkelerinin hepsini İsrail yanlısı olması ve İsrail bu konuda Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarda hep Güvenlik Konseyi tarafından veto edilmesi bir de İsrail'i bu yönde cesaretlendiriyor. Yani bugün bu kararın Güvenlik Konseyi'de geçmesi ve üstü kapalı bir karar alınıyor ve bu karar yoruma açık bir karar. Yani bugün bir net olarak ateşkes orada beyan edilmemesi ve bu saldırgan politikasının İsrail saldırılarına cevap olabilmesi için ateşkesin olması lazım. Bu diğer yanda İsrail bu metne bu şekilde bir cümlenin geçmemesi yine İsrail eskisi gibi ateşkes olmaması veya olmadığı gibi İsrail kendine göre bir yorum getirip saldırgan politikalarını devam edecektir. Muğlak yorumlar bu şey sonuç getirmeyeceği ortadadır. Ve bu nedenle Birleşmiş Milletler'in alacağı kararlar net ve muğlak olmaması gerekiyor. İkinci bir hususta pratikte uygulanması gerekiyor. Ancak bu şekilde İsrail'in saldırılarının önüne geçilebilir diyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi aslında Güvenlik Konseyi'nin bu kararı gündeme geldikten sonra Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Jonathan Güvenlik Konseyi'nin kararına tepki gösterdi ve bu kararı gerçekten uzak ve anlamsız şeklinde nitelendirdi. Hem de İsrail Güvenlik Konseyi'nin kararları ne olursa olsun uluslararası yasalara uymaya ve bu kararı okumayan Hamaslı teröristlere karşı mücadeleye devam edecektir şeklinde bir iddiayı gündeme getirdi. Şimdi Siyonist rejimin bu tepkisini siz nasıl buluyorsunuz? Gerçi ateşkes diye bir şey yok ortada ama yine de bu kararı bu kadar tepkili olmasını siz nasıl okuyorsunuz efendim?
Yani İsrail'e yönelik bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nde böylesi bir karar çıkmadığı için İlk oluşu nedeniyle İsrail'in elbette tepkisi farklı oluyor. Yani İsrail yaptığı hesaplar bu sefer tutmadığı için de tepkisini ortaya koyuyor. Ve bugün baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'de İsrail'in anlayışının hakim olması ve bu defa böyle bir kararın çıkması İsrail'in tepkisine neden olmuş. Yani bugün İsrail'in beklenmediği bir karar, yani çok da evet pratikte ve anlamlı bir karar değil. Dediğiniz gibi metinde ateşkes geçmemesine rağmen yine İsrail böylesi bir kararın alınması kendilerine hakaret olarak görüyor ve tepkisini de bu şekilde ortaya koyuyor. Yani bu dediğimiz gibi İsrail'e bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine ve İsrail karşıtı bir karar bugüne kadar çıkmamıştı ve bu ilk oluşumdan dolayı da İsrail buna tepki olarak tepkisini ortaya koymuş ve bu şekilde kabul etmediğini de ortaya koymuştuk.
Evet, son soru olarak Berat Hocam, sizce böylerse uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkan ortak kararlar Filistin gelişmeleriyle ilgili Siyonist İsrail rejiminin cinayetler karşısında bir caydırıcılık görevi ifade edebilir mi? Bunu böyle söylemek veya böyle düşünmek mümkün mü?
Yani esas olarak şu anda belki İsrail üzerinde konuştuğumuz bir konudur ama yani Birleşmiş Milletler gerçekten insan haklarına dair bir çizgi takip ediyorsa, yeryüzünde saldırgan politikaları uygulayan ve saldırı insanlara yönelik silah kullanan ve insanlığı yok etmeye çalışan tüm ülkelere bir ülke olarak kendisine bir karar alması gerekiyor ve dünyanın herhangi bir yerinde nerede olursa olsun savaş ve insanlara, sivil insanlara, yani bu sivil insanlara yönelik saldırıların son bulması için bu nedenle Birleşmiş Milletler harekete geçip ve genel ülkeler arasında saldırgan politika yapan ülkelere müeyyide uygulayıp cezalandırılması gerekiyor. Ve bunu yapan yetkililer, yani ülkelerin resmi yöneticilerine de uluslararası mahkemede yargılanmadıkça bu tür saldırgan politikalar yeryüzünde süre gelecektir. Yani böylesi bir kararın alınması ve Birleşmiş Milletler'in programına geçmesi gerekiyor. Asıl o dönemde öyle bir karar alındığı zaman bu saldırgan politikaların artık ülkelerin cesaret etmeyeceği olabilir. Bunun dışında işte Güvenlik Konseyi veya alınan kararlar geri tepmesi veya iade etmesi de bu bir handikaptır. Yani insanlığa yönelik saldırgan politikaları uygulayan ülkeler bu Güvenlik Konseyi'nin veto kararına tabi olmaması gerekiyor. Öyle bir ilke oluşursa belki bu tür savaşların da son bulmasına neden olabilir.
Çok teşekkür ederim Berat Hocam katıldığınız için efendim.
Teşekkürler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Gazze Savaşı ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararı üzerinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi İran medyasının Gazze cinayetlerine kınayan ortak bildirisini İran Yargı Erki Başkanı'nı yargı erki bağımsızlığının koruması gereği Amerika'da Kongre'nin İran mal varlıklarını bloke etme peşindeyken Biden'in anlaşma peşinde olduğunu belirtiyor. Bu arada İtilat gazetesi ise Komutan Kani'nin Kassan Tugaylarına verdiği mesajda yaşamakta olan tarihi savaşta her ne gerekirse yapacaklarını belirtti haberinde şunları okuyoruz.
İran İslam İnkılabı Kudüs Gücü Ordusu Komutanı İsmail Kani, Hamas İslami Direniş Hareketi'nin askeri kolu olan Şehit İzzettin el-Kassam Tugaylarına bir mektup gönderdi. Söz konusu mesajda şunlar yer almaktadır. Siz Allah'ın yardımıyla Kassam Tugayları ve Gazze'deki Direniş Mücahitleri tarafından gerçekleşen Aksa Tufanı adında büyük bir destan oluşturdunuz. Siyonist rejimin zayıf ve kırılgan olduğunu açıkça gösterdiniz. Bu rejimin örümcek ağından daha zayıf olduğunu pratik olarak kesin bir şekilde gösterdiniz. Aksa tufanından sonra Filistin ve bölge eskisi gibi olmayacaktır. Direnişin düşman güçlerine ve onun zırhlı araçlarına yönelik saldırıları herkese Gazze direnişinin yenilik yapabilme kapasitesini kanıtladı. Komutan Kani şöyle devam etti. Kardeşleriniz Beytül Mukaddes ve direniş ekseninde sizlerle birliktedir. Düşmanın Gazze ve Filistin'de kirli hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceklerdir. Biz bizi birleştiren kardeşlik ahdimize bağlıyız. Size bu tarihi savaşta her ne gerekiyorsa yapacağımıza dair güvence veriyoruz.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Çin Devlet Başkanı'nın Amerikan ziyareti dönüşü ardından Biden'in onu diktatör hitap etmesi, Amerika ve Siyonist rejim arasında Gazze toprakları hakkındaki derin görüş ayrılığı ve korsan rejimin vahşiliği karşısında Batı'nın sessiz kalması haberlerini paylaşıyor. Asya gazetesi ise Şarkol Abset'ten alıntı yaptığı haberinde Siyonist rejim temsilcisinin hadsiz açıklamalarına yer vererek şunları aktarıyor.
Siyonist rejim meclis üyesi Nissim Faturi hadsiz açıklamalar yaparak Siyonist yetkilileri Gazze'yi yakma çağrısında bulundu. Faturi yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas ile anlaşma, interneti kesmesi, yakıt girişine izin vermesi gibi konularla meşgul olması bizim hiçbir şey öğrenmediğimizi gösteriyor ifadelerini kullandı. Son derece insani davrandıklarını iddia eden Faturi, Gazze'ye yakıt verilmesi değil yakıt ile yakılması lazım dedi. Siyonist meclis üyesi ayrıca kendi esirlerinin bırakılacağı güne kadar politikalarının Gazze'deki su ve yakıtın kesilmesi olması gerektiğini de savundu. Daha önce de Siyonist rejimin kültür ve miras bakanı da Gazze'nin atom bombasıyla bombalanması yönünde küstah açıklamalarda bulunmuş ve dünyanın farklı bölgelerinden ve yetkililerinden çok kötü tepkiler almıştı.
Cumhur-i İslami gazetesi ilk sayfadan Batı'nın Gazze'ye karşı komploda kendilerine eşlik etmesi için Mısır'a 9 milyar euro yardım yapmasını, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in dış siyasetin halka dayalı olması gerektiğini söylemesi, Dünya Gıda Programı'nın Gazze sakinlerinin açlıktan ölümle karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Hemşire gazetesi İran Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejimin saldırılarının devam etmesi konusunda Amerika'yı uyardığını belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Financial Times'a verdiği röportajda şunları söyledi. Geçtiğimiz 40 günde Washington kaynaklarının koruyucusu yani Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği tarafından İran ve Amerika arasında mesaj alışverişi yapıldı. Emir Abdullahyan konuşmasının devamında şunları söyledi. İran çatışmaların yayılmasını istemiyor ama Gazze ve Batı Şeria halkına yönelik işlenen suçlar durdurulmazsa her şeyin olması mümkündür. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca Amerika, Hizbullah'ın Siyonist rejime geniş çaplı saldırısı durumunda İran'ı saldırmakla tehdit etmedi dedi. Dışişleri Bakanı şunları vurguladı. Filistinli gruplar hiçbir zaman İran'dan savaşa girmek için izin istemediler. Emir Abdullahyan ayrıca şunları da ekledi. Bölgenin liderleriyle yaptığım görüşmelerde edindiğim bilgilere göre bu savaşın kaderini belirleyen İsrail değil, direniş gruplarıdır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamaktadır. İçin kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıkları ile açıyoruz.
İran Cumhurbaşkanı'nın Arap-İslam ülkeleri zirvesini konuşması,
İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre ziyareti,
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin nükleer tehditler hususunda uyarması
ve İran'da Gazze'li çocuklara destek mitinginin düzenlenmesi
önemli gelişmelerin başlıkları arasında yer alıyor. Şimdi detaylar.
Filistin'i savunmak ve Siyonist rejimin suçlarını kınamak için Arap ve İslam ülkeleri başkanları arasında geçen hafta Riyad'da acil bir toplantı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Arap ve İslam devlet başkanlarının acil toplantısında konuşma yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Arap ve İslam devlet başkanlarının acil toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki savaşa ilişkin bugün Gazze hikayesi şeref ekseni ile şiddet ekseninin çatışmasıdır. Bugün herkes hangi tarafta olduğunu belirlemelidir, dedi. Bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Filistin meselesine yönelik en acil çözüm sundu. Gazze halkının katliamının durdurulması, ablukanın tamamen kaldırılması ve geçişlerin yeniden açılması, Siyonist askerlerin Gazze'den derhal geri çekilmesi, Siyonist rejim ile her türlü siyasi ve ticari ilişkinin kesilmesi ve Siyonist ordunun İslami hükümetler tarafından terörist olarak adlandırılması söz konusu acil çözümün maddeleri arasında yer alıyor.
Siyonist rejimin cinayetlerini araştırmak ve bu rejimin ve Amerika'nın yetkililerini bu suçlara ortaklıklarından dolayı yargılamak için bir mahkemenin kurulması, Gazze'nin yeniden imarı için fon kurulması, Filistin halkına insani yardım konvoylarının gönderilmesi, Gazze hastanelerinin bombalandığı günü soykırım ve insanlığa karşı cinayet günü olarak anılması ve Filistin halkını savaş çırtkanı işgalcilerle yüzleşmek için silahlandırılması İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Riyad'daki zirve toplantıda acil çözüm olarak önerdiği Filistin sorununa yönelik diğer çözümlerdi. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin ciddiyetini ve işgal altındaki topraklardaki son gelişmeleri karşı başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu duyarlılığının arttığı bir ortamda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirve toplantısının sonuçlarından büyük beklentiler vardı. Öyle ki Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli meselesi olduğu konusunda İslam ülkeleri için bir sınav haline geldi.
Siyonist İsrail rejimi Filistin direniş güçlerinin benzersiz Aksa Tufanı operasyonunda yenilgi uğratılmasının ardından Amerika'nın çok yönlü askeri ve siyasi desteğiyle Gazze şeridine büyük saldırılar başlattı ve Gazze şeridinde yerleşim, sağlık, eğitim ve dini alanları hedef alarak 11'den fazla kişiyi de şehit etti, 27 bin kişiyi de yaraladı. Birleşmiş Milletler'in konut işleri özel raporturu Balakrishnan Rajagopal, Gazze şeridindeki tüm yerleşim birimlerinin %45'inin yıkılması veya hasar görmesinden söz ederek, Gazze'de sivillerin evlerinin ve altyapılarının kapsamlı ve sistematik bir şekilde tahrip edilmesi bir savaş suçudur ve insanlık suçudur dedi. Siyonistlerin Gazze'deki saldırıları ve soykırımlarının ardından İran İslam Cumhuriyeti, İslam ülkeleri yetkililerinin yanı sıra uluslararası çevrelerde bir dizi diplomatik girişimlerde bulunarak telefon ve yüz yüze görüşmelerle başlayarak savaşı durdurmak ve Gazze halkına yardım sağlamak için pratik eylemlerde bulunmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı liderleri arasında acil bir toplantı düzenlenmesini önerdi.
Arap ve İslam ülkelerinin Suudi Arabistan'daki acil toplantısının mazlum Filistin halkına yardım etme ve Siyonistlerin Gazze şeridindeki cinayetlerini durdurmak konusunda başarısız olması durumunda bölgedeki çatışmaların boyutunun tüm bölgeye yayılma ihtimali artacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirve toplantısındaki konuşmasında İslam ülkelerinin liderlerine hitaben şunları söyledi. Artık İslam ümmetinin kanı kaynamış ve toplumları galeyana gelmiştir. Herkes bilmelidir ki bugün Allah tarafından sınanmaktadır ve eğer bugünkü İslam ülkeleri zirve toplantısı Filistin halkını kurtarmak için kararlı bir adım atmazsa, bu durum halkların hükümetlere karşı umutsuzluğunu ve Filistin'i savunma konusundaki sabırsızlıklarını arttıracaktır ve belki kendileri işe koyulacaklardır.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Cenevre'de gazetecilere verdiği demişti, Amerika'nın Gazze'ye insani yardım göndermesini jestini yapma olarak nitelerken, pratikte önemli bir şeyin yaşanmadığını kaydetti. Gazze halkına geniş ölçüde insani yardımların gönderilmesini takip etmek ve Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç yetkilileriyle görüşmek üzere Cenevre'ye geldiğini dikkat çeken Emir Abdullahyan, Gazze'deki beşeri durumu oldukça acı verici olarak niteledi. Amerikalıların Kıbrıs üzerinden veya doğrudan bölge üzerindeki tüm üslerinden Tel Aviv'e yasak silahlar dahil her türlü silah göndermekte olduğuna dikkat çeken Bakan Abdullahyan, bombalıların mazlum ve dirençli Gazze'lilerin üzerine döküldüğünü, Amerika'nın insani yardım göndermesinin daha ziyade poz vermek için olduğunu, çünkü pratikte önemli bir şey yaşanmadığını vurguladı.
Amerika Dışişleri Bakanı'ndan naklen her gün Gazze'ye 500 tır göndereceklerini duyduklarını, ancak her gün sadece 25 tır veya en fazla 40 tırın Gazze'ye girdiğini, bunlardan 4'te 3'ünün su olduğunu ve gıda, ilaç ve Gazze'lilerin diğer temel ihtiyaçlarını içermediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve mesai arkadaşlarının iyi görüşüne ve bu ziyaretindeki istişarelere göre Gazze'ye geniş ölçüde insani yardımların hızlandırılacağını temenni etti. Emir Abdullahyan ayrıca sahte İsrail rejimi Dışişleri Bakanı'nın da Cenevre'ye kendi ziyaretinin hemen ardından aceleyle gelerek mazlum numarasını yapmak için İsrail'i esirlerin ailelerinden bazılarını da Cenevre'ye götürdüğüne işaretle, işgal rejiminin zindanlarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 6000'i aşkın Filistinli esirin bulunduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu ziyaretinde insani işlerden sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler, Filistin halkına insani yardımların sağlanması ve İsrail'in Gazze şeridi halkına yönelik saldırılarının durdurulması ele alındı. Bakan Emir Abdullahyan, ne yazık ki Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının kapsamı giderek genişliyor. Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil ve etkili tedbirlerin alınması gerekiyor dedi. Emir Abdullahyan, Hamas yetkilileri ve Doha'daki Katar hükümetiyle yapılan toplantılarına atıfta bulunurken, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu ve İsrail rejimi Gazze'deki soykırımı durdurursa, direniş grupları da karşı saldırıları durduracak ifadesini kullandı.
Siyonist rejimin savaşı kazanma şansı yok diyen Emir Abdullahyan, bu gelişmeler sadece Siyonist rejimin en büyük destekçisi ve savaşın devamından sorumlu olan Amerikan hükümetinin maliyetini arttıracaktır. Dolayısıyla ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı. Gazze'ye gönderilen insani yardımlara da değinen Bakan Emir Abdullahyan, Amerika'nın iddialarının aksine Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı oldukça az. Birleşmiş Milletler'in bu konuda acil ve ciddi adımlar atması gerekmektedir diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ise Gazze'ye gönderilen insani yardımları ve Birleşmiş Milletler'in ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaları ile ilgili Emir Abdullahyan'a bilgi verdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevan'ı Siyonist İsrail'in nükleer silah tehlikesi konusunda uyardı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevan'ı düzenlenen Orta Doğu bölgesinin nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arınması konulduğu konferansa bir konuşma gerçekleştirdi. Yerevan'ı İsrail'in nükleer silah cephaneliğine işaret ederken, bölgesel düzeyde İsrail rejiminin cephaneliği nükleer silahların yayılmasına ilişkin gerçek ve yaygın endişelere yol açıyor. Bu tür silahların bölgesel veya küresel düzeyde varlığı insanlık için bir tehdit olarak değerlendiriliyor ve sıkı bir şekilde şantaj aracı olarak kullanılıyor, dedi. İsrail'in nükleer kapasitesinin gizliliğinin bölgenin istikrarı açısından önemli bir tehdit olduğunu kaydeden Yerevan'ı, Batı Asya'da son dönemde yaşanan cinayetlere bakarak İsrail'in nükleer belirsizlik politikası ve Gazze veya başka yerlerdeki çatışmalarda kitle imha silahlarının potansiyel kullanımı konusundaki endişelerimizi ifade ediyoruz ifadelerini kullandı.
İrevani, İsrail'in nükleer silah tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, rejimin üst düzey yetkililerinin İran ve Filistin'e yönelik son nükleer tehditlerinin bu gibi silahların böylesine gayrimeşru bir rejimin elinde olmasının tehlikesini ortaya koyduğunu belirtti. İsrail'in nükleer silah kullanma tehdidine ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak bildirisini olumlu karşılıyoruz diyen İrevani, konferansta İsrail rejiminin oluşturduğu nükleer tehdidi kınayan bir bildiri yayımlanmasını önerdi.
Cumartesi günü İslam İran üzerinde mazlum Gazze'li çocuklara destek gösterisi düzenlenerek işgal rejiminin cinayetleri kınandı. Cumartesi günü başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde mazlum Gazze'li çocuklara destek verilirken işgal rejimi İsrail'in cinayetleri kınandı. başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazze'li çocuk şehitlerin posterleri taşıyarak işgal rejiminin insanlık dışı kan donduran cinayetlerinden nefretlerini dünyaya haykırdılar. Eylemciler İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Şehit Kor General Kasım Süleymani ve direnişin diğer şehitlerinin posterlerini de taşıdılar. Gazze'li çocuklara destek yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan vatandaşlar işgal rejimi İsrail rejimi aleyhinde sloganlar attılar.
İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami de başkent Tahran'da Gazze'li çocuklara destek etkinliğinde konuştu. Devrim Muhafızları Komutanı konuşmasında işgal rejimi İsrail'in artık huzur, refah ve güvenlik yüzü göremeyeceğini belirtti. Bugün İslami İran'ın dört bir yanının Filistin toprakları üzerindeki en onurlu insanlar ve çocuklara destek için sevgi, saygı, derin duygu ve ilahi taassup duygularıyla dolu olduğuna işaret eden Tümgeneral Hüseyin Selami, El-Aksa tufanı gibi müstesna bir operasyonun İngiltere, Fransa ve Amerika yönetimleri ve Siyonist rejimin son asırda işlediği cinayetler ve zulme karşı bir tepki olduğunu vurguladı. Tümgeneral Selami sözlerinin devamında Filistin ve Diriliş Cephesi arasındaki çatışmalara dikkat çekerek El-Aksa tufanının Amerika gibi yabancı ülkeler ve yabancı yardımcıların İsrail rejimini çökmekten kurtaramayacağını gösterdiğini, çünkü Amerikalılar gelmeden önce Filistinliler ve Müslümanların bu rejimin işini bitirebileceğini vurguladı. Komutan Selami, işgal rejiminin bu operasyon sonucu askeri ve istihbarat alanında çeşitli boyutlarda yenilgiye uğradığını ve Amerika'nın başını çektiği Batı'nın büyük bir ahlaki fiyasko yaşadığına temasla Amerikan değerlerinin gerçeklerinin dünya insanları nezdinde ne kadar tiksindirici olduğunu ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsi.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesi yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Kuzey-Güney Koridor'un yol haritasının hazırlanması için ortak işbirliği.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Ermenistan'a savaş hatırlatması.
Son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmeler ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Bölgedeki dört ülke Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun yol haritasını ortaklaşa hazırladı. Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov aynı zamanda Astana Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun kapasitelerinin yeniden açılması için girişimlerde bulunuyor ve bu önemli iletişim yolunun geliştirilmesi amacıyla İran, Türkmenistan ve Rusya ile ortak yol haritası hazırlandı, dedi. Alihan İsmailov ayrıca şunları söyledi. Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu özel bir önem taşıyor ve bu güzergahta İran'a giden kargo trafiği %9 arttı. Bu koridorun kapasitesi 2027 yılına kadar 10'dan 15 milyon tona çıkacak.
Kazakistan Başbakanı'nın son açıklamaları daha önce Kazak hükümetinin Bağımsız Devletler Topluluğu BDT Hükümetleri Başkanları Konsey toplantısında ilgili ülkelerin Trans-Hazar rotasını ve Kuzey-Güney koridorunu Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle birleştirmesini talep ettiği bir ortamda gerçekleşiyor. Alihan İsmailov Bişkek toplantısında şunları söyledi. Kazak hükümeti Bağımsız Devletler Topluluğu BDT ülkelerinden Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Rotası'nı ve Kuzey-Güney Koridoru'nun Çin'in bir kuşak bir yol planı ile birleştirmesini istiyor.
Görünüşe göre Kazakistan hükümet yetkilileri tüm iletişim kanallarında aktif olmaya çalışıyorlar. Orta Asya Cumhuriyetleri düzeyinde Kazakistan, stratejik Kuzey-Güney koridorunu en verimli şekilde kullanmaya çalışan en aktif ülkelerden biridir. Bölge ülkeleri arasında yapıcı işbirliğine yol açacak her türlü eylemin bölgede barış, huzur ve güvenliğin sağlanması için gerekli temelleri oluşturacağı açıktır. Orta Asya Cumhuriyetlerinin Kuzey-Güney koridoruna katılması, bu ülkeler arasında barışın gelişmesi ve pekişmesinin yanı sıra yabancıların bu bölgeden sürülmesine de zemin hazırlamaktadır.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın başını çektiği batılı hükümetler, Orta Asya ülkelerinin ekonomik zayıflıklarından ve geçim sorunlarından faydalanmaya çalışmakta ve bu ülkelerin işlerine sürekli müdahale etmekteler. Örneğin Orta Asya Cumhuriyetlerinin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana Amerika ve İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da oldukça aktif durumdalar. Amerika ve müttefikleri de 2021'de Kazakistan'da renkli bir devrim örgütlemek ve uygulamak için çabalarını ikiye katladılar. Ancak bölge yönetimlerin yardımıyla Amerika ve müttefiklerinin Kazakistan'daki planları başarısız oldu. Kazakistan'a milyonlarca dolarlık zarar verdikten birkaç ay sonra Özbekistan'da Karakalpakistan'ı kışkırttı.
Batı'nın bu eylemi de bölgesel hükümetlerinin ve Taşkent yetkililerinin tedbirleriyle başarısızlıkla sonuçlandı. 2020 yılında Kırgızistan'daki bazı güvenilir haber kaynakları İngiltere'den Bişkek'e 10 milyonlarca dolar nakit aktarıldığını açıkladı. Bu eylemin amacı bu ülkede renkli bir devrim oluşturmaktı. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Orta Asya halklarının kazançlarının artması, onlara yabancıların komplolarına alet olmaktan vazgeçileceğinden şüphe yok. Ulaşım konularında uzman olan Mesut Danışman'a göre İran'ın bu yönde özel terminaller oluşturması gerekiyor. Ayrıca Hazar Denizi'nde konteyner gemilerimiz olmalı ki konteyner malları konteyner şeklinde geçebilsin.
Ulaştırma uzmanının önerisi 3 Orta Asya Cumhuriyeti'nin ve Rusya'nın Kaspiyan Denizi kıyısına yer almasından kaynaklanıyor. Birçok iniş çıkıştan sonra Kaspiyan Denizi'nin çevresinin korunması şartıyla Trans-Hazar olarak adlandırılan projenin devreye alınmasına karar verildi. Bu iletişim yolunun devreye girmesi halinde Kazakistan ve Kaspiyan Denizi kıyısındaki diğer cumhuriyetler konteyner gemileri yardımıyla mallarını söz konusu ülkelerin limanlarına aktarabilecek. Hiç şüphesiz Kuzey-Güney iletişimini ve stratejik koridoru kullandıktan sonra bu koridora üye ülkelerin ihracat mallarını İran'a ve geniş Asya kıtasındaki diğer ülkelere veya tam tersi aktarabilecekken Güneydoğu ve Güney Asya ülkeleri de bu koridordan yararlanabileceklerdir.
Thank you.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada Ermenistan liderliği ve onu destekleyen dış güçleri sözlerimi dinleseydi 2020 yılında 2. Karabağ Savaşı'na ihtiyaç duyulmazdı ifadesini kullandı. 2. Karabağ Savaşı'nda Zafer Günü dolayısıyla Hankenti'de düzenlenen geçit töreninde konuşan Aliyev, Ermenistan ile münakaşanın çözümü için arabuluculuk yapanların durumu dondurmaya çalıştıklarını, onların Azerbaycan Cumhuriyeti halkını bu durumda yaşanacağına inandıklarını kaydetti. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti halkının asla bu durumu kabul etmediğini ve kendisinin de çeşitli kürsülerde bu durum kabul etmeyeceklerini söylediklerini işaret eden Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında 2. Ermeni hükümetinin kurulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Ermeni yetkililer defalarca kendi topraklarını tahliye etmemeleri halinde savaş meydanında karşı karşıya geleceklerini söylediğini hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın arkasında kim durursa dursun kendilerini adil ülkeden uzaklaştıramayacağını, 44 günlük vatanseverlik savaşının bir kez daha bunu gösterdiğini ifade etti. Bu arada Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada Moskova'nın Bakü ile Erivan ilişkilerini normalleştirmek için bazı adımlar atmakta olduğu bildirildi.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsa.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyden naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, İnsanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم